Ayrım 5.
Ve işte o zaman beşimiz birden hiç ayak sürmeden top namlusunun gösterdiği istikamete doğru yola koyuluyorduk. Gören de kiraz toplamaya gidiyoruz sanırdı. Bu taraflar bol kayalıklıydı. Muz bölgesi o üstü bağlarla kaplı tepeleriyle, henüz olgunlaşmamış üzümleriyle ve sonbaharıyla ve de ahşap evli köyleriyle, hani o 3 aylık yazın adam akıllı kurutmuş olduğu, yani kolayca tutuşu veren evleriyle. Bunu biz de fark etmiştik. Nereye gideceğimizi hiç bilemediğimiz gecelerden birinde. Top namlusu istikametinde hep yanan bir köy oluyordu. Çok yaklaşmıyorduk ona, gereğinden fazla yaklaşmıyorduk. O köyü sadece epey uzaktan, örneğin 10-12 kilometre mesafeden izlemekle yetiniyorduk. Bir nevi seyirci gibi denilebilir. Daha sonra da her akşam o dönemlerde ufukta bir dizi köy durup dururken yanar oldu. Bu yineleniyordu. Sanki tüm bu yanan yörelerle birlikte garip bir panayırın oluşturduğu kocaman bir çemberle çevriliydik. Önümüzde yanlarda yükselip bulutları yalayan alevlerle. Her şeyi alevler alıp götürüyordu. Kiliseler, ambarlar birbiri ardına, gerisinden daha canlı, daha yüksek alevler yaratan saman yığınları, ardından da kıvılcım demetleri saçarak gecenin ortasında dimdik durduktan sonra aydınlığın ortasına düşen kütükler. Bir köyün nasıl yandığı uzaktan da çok iyi fark edilebilir. Hatta 20 kilometre öteden bile. Çok neşelidir bu. Gündüz vakti sevimsiz bir küçük kırsal bölgenin ortasında dikkatinizi bile çekmemiş olan küçücük önemsiz bir mezra, yandığında nasıl da bir etki yaratır bilemezsiniz. Sanki Notre Dame birader, tüm bir gece sürer o köyün yanması. Küçücük de olsa sonunda dev bir çiçeğe benzer, ardından sadece bir gonca, sonra da hiçbir şey kalmaz. Duman çıkar, o zaman da sabah olur. Yanımızdaki tarlalarda eğerli halde bıraktığımız atlarımız kımıldamadan duruyorlardı. Biz ise çimlere yayılıp uykuya dalıyorduk. Birimiz hariç o da nöbet tutuyordu. Sırası gelince elbette. Şu da var ki seyredecek yangınlar olduğu sürece geceyi atlatmak çok daha kolay oluyordu. Katlanılacak fazla bir şey kalmıyordu yani. Yalnızlık sayılmazdı bu. Köylerin fazla dayanamamış olması da ne yazık. Bir ay geçmeden bu yörede bir tanesi bile kalmamıştı. Ormanların üzerine de top atıldı. Onların, yani ormanların yok olması 8 gün bile sürmedi. Ormanlar da güzel yanıyordu aslında ama pek dayanıklı değillerdi. O dönemden itibaren topçu konvoyları yoldan hangi yöne gidiyorlarsa siviller de öteki yöne kaçışır oldular. Sonuçta bizlerin artık gideceği yer kalmamıştı. Ne ileri ne de geri. Olduğumuz yerde kalmak zorundaydık. Gebermek için kuyruğa giriyorduk. General bile askersiz kamp yeri bulamıyordu artık. Sonunda hepimiz tarlaların ortasında yatmaya başladık. Generali menerali kalmamıştı artık. Az çok yürekli olanlarda bile yürek kalmadı. İşte bu aylardan itibaren başladılar morallerini yükseltmek adına askerleri kurşuna dizmeye. Taburlar dolusu askeri aynı şekilde jandarmanın da kendi küçük savaşını, hani o derin savaşı, savaşların savaşını yürütüş tarzı şerefine adını günlük emirde övdürmeyi kafaya takması o döneme rastlar. Bir süre dinlenip birkaç hafta sonra yeniden at bindik. Derken kuzeye doğru yeniden yollara düştük. Soğuk da bize eşlik etti. Top zaten hiç peşimizden ayrılmıyordu. Bununla birlikte Almanlarla artık sadece tesadüfen karşılaşıyorduk. Bazen bir hafif süvari eri ya da bir grup avcı, orada burada sarılı yeşilli pek de güzel renkler. Sanki onları arar gibi yapıyorduk. Ama aslında onları görür görmez uzaklaşıyorduk. Her karşılaşmada 200 süvari fire veriliyordu. Kah onlardan, kah bizden. Ve yükünden kurtulmuş olan atları, parıltılı üzengileri delice savrularak, serseri mayın gibi 4 nal koşarak, o garip arka kaşlı eyerleri ve yılbaşı hediyesi cüzdanlarının derileri kadar parlak derileriyle ta uzaklardan bayır aşağı yuvarlanarak yanımıza ulaşıyorlardı. Asıl niyetleri atlarımıza sokulmaktı. Hemencecik dost oluverip. Pek şanslıydılar. Nerede biz de aynı işi yapacak yürek? Bir sabah keşif dönüşü, Teğmen de Saint-Agnes, diğer subayları. Saint-Agnes Fransızca'da Saint, Aziz ve Agnes, pis ırk sözcüklerinin bileşimini çağrıştırıyor. Teğmen, Aziz pısırık gibi. Palavracı olmadığına ikna etme derdine düşmüştü. Bir yandan orta yerde, onlardan ikisini kılıçtan geçirdim diye böbürleniyor, bir yandan da kılıcını gösteriyordu. Kılıcın özel olarak o iş için yapılmış dar oluğu gerçekten de pıhtılaşmış kanla doluydu. Müthişti, bravo, Saint-Agnes, onu görmeliydiniz baylar, ne taarruzdu ama, diye destekliyordu onu yüzbaşı Ortalan. Ortalan, yel ve kuşu. Fransızca'da manger de ortalan deyiminde kuş sütüyle beslenmek kullanılır. Yüzbaşı kuş sütü gibi. Bunlar Ortalan'ın bölüğünde olup bitmişti. Gözümden hiçbir şey kaçmadı. Epey yakından izledim. Kılıcın ucuyla boyuna bir darbe önden ve sağdan tak ilki düştü. Tam göğsünün ortasına kılıcın ucuyla bir darbe daha soldan geçiniz. Tam bir yarışma gösterisi baylar. Tekrar tebrikler Saint-Agnes. İki mızraklı süvari. Buradan bir kilometre ötede. İki hırt da hala orada yatıyor. Tarlanın ortasında. Artık onlar için savaş bitti değil mi Saint-Agnes? Bir taşlı iki kuş diye buna derler. Kurbanlık koyun gibi oluk oluk boşalmıştır kanları. Atını uzun süre dört nal koşturan Teğmen Saint-Agnes, arkadaşlarının tebrik ve iltifatlarını alçak gönüllülükle kabul etmekteydi. Ortalan başarısına kefil olduğu için rahatlamış, ağırdan alıyordu. Sanki bir engelli yarışmanın devamını izler gibi toplanmış olan alayın çevresinde daireler çizdirerek ağır ağır dönüyor, atının terini soğutuyordu. Oraya derhal yeni bir keşif kolu yollamalıyız, hem de aynı yöne, derhal diye telaşlanıyordu yüzbaşı Ortalan. Anlaşılan bayağı heyecanlanmış. Bu iki salak belli ki yollarını şaşırmışlar. Ama arkadan başkaları da geliyor olabilir. Mesela siz onbaşı Bardem'i dört adamınızı alıp bir gidin bakın bakalım. Yüzbaşının seslendiği kişi bendim. Üzerinize ateş açtıklarında da en iyisi yerlerini saptamaya çalışın ve hemen gelip bana nerede olduklarını söyleyin. Bunlar olsa olsa Brandenburgludur. Muvazzafların anlattığına bakılırsa yüzbaşı Ortalan barış zamanı karargahta hemen hemen hiç ortalıkta görünmezmiş. Oysa şimdi savaşta arayı kapıyordu. Aslına bakılırsa yorulmak nedir bilmezdi. Bunca zirzopun arasında bile onun bu coşkusu her gün gitgide daha fazla dikkat çekiyordu. Kokain çektiği de söylentiler arasında yer alıyordu. Soluktu, gözlerinin etrafı morarmıştı. Attan indiği zaman incecik pergellerinin üstünde kıpır kıpır kıpırdanırdı. Önce sendeler, ardından da hemen toparlanıp kudurmuş gibi yeni bir kahramanlık girişimi peşinde ekin tarlalarını arşınlamaya koyulurdu. Karşı topların namlusundan ateş almaya bile yollayabilirdi bizleri. Ölümle işbirliği içindeydi. Ölümün yüzbaşı Ortalan'la sözleşme imzalamış olduğuna yemin etseniz başınız ağrımazdı. Yaşamın ilk bölümünü bu konuda bilgi toplamıştım. Binicilik yarışmalarında yılda birkaç kez kaburgalarını parçalayarak geçirmişti. Yürümek için kullanılmaya ve durmadan kırıldıkları için bacaklarında baldır diye bir şey kalmamıştı. Ortalan artık sadece sopaların üzerine tünemiş gibi hem sinirli hem sivri adımlarla yürüyordu. Yağmurun altında yerdeyken geniş koskoca bir kaftana sarılı kambur duruşuna bakan onu bir yarış atının sağrısı sanabilirdi. Belirtmekte yarar var. Bu korkunç hengamenin başlarında yani Ağustos ayında hatta Eylül'e kadar bazı yol kesimleriyle kimi orman kenarları ölüm mahkumları için hiç olmazsa bazı saatlerde hatta bazen gün boyu olumlu özellikler taşıyabiliyordu. Yani bir tür huzur içinde olduğunuz yanılsamasına kendinizi kaptırmaya teşebbüs etmeniz mümkündü. Örneğin bir konserve kutusu ekmeğinize katık edip tıkınırken her seferinde bunun ille de son konserve yiyişiniz olduğu ön sezesine gereğinden fazla teslim olmayabiliyordunuz. Ancak Ekim ayından itibaren bu soluklanmalardan eser kalmayacak ve artık aralıksız yağmaya başlayan dolu giderek daha kesif, daha yoğun, daha dolgun, içi kurşun ve havan mermisiyle doldurulmuş olarak inecekti tepemize. Yakında kendimizi fırtınanın tam ortasında bulacaktık. O zaman da görmekten kaçındığımız şeyle artık iyice burun buruna gelecektik. Hatta ondan başka hiçbir şey göremez olacaktık. Kendi ölümümüz. Bu yaşadıklarımıza kıyasla ilk başlarda o kadar korktuğumuz gece bile pek sevecen geliyordu artık. Geceyi gitgide bekler, hatta arzular olmuştuk. Gece ne de olsa üzerimize gündüz kadar kolayca ateş edilmiyordu. Dikkate almaya değer tek fark da buydu. İşin özüne varmak kolay değildir. Savaş söz konusu olduğunda bile fantazi uzun süre direnişini sürdürür. Ateşin köşeye kıstırdığı kediler eninde sonunda suya bile atlamaya razı olurlar. Geceleyin orada burada o harikulade barış zamanını bir ölçüde andıran çeyrek saatler yakalayabiliyorduk. Hani her şeyin selim olduğu, özünde hiçbir şeyin kayda değer sonuçlar doğurmadığı, her biri olağanüstü derecede inanılmaz keyifli olabilen nice başka şeylerin gerçekleşebildiği, o artık varlığına inanılması güç olan zaman. Adeta ete kemiğe bürünmüş, kadife yumuşaklığında bir mutluluktu o barış zamanı. Ancak kısa süre sonra geceler bile, onlar da acımasız kovalamacılara dönüştü. Artık hemen her zaman geceleri hiç olmazsa yemek yiyebilmek, karanlığın ortasında bir uyku artığı yakalayabilmek için yorgunluğunu biraz daha zorlamak, fazladan biraz daha acı çekmek gerekiyordu. Yemek öncü hatlara ulaşıyordu ulaşmasına ama utanılacak derecede sürüngen ve ağır, eğreti kanılardan oluşan uzun ve topal kortejler halinde. Et, esir, yaralı, yulaf, pirinç ve jandarma ama bir de şarap dolu hem de damacanalarla geliyordu şarap, açık saçık eğlenceleri ne de güzel andıran, sarsak ve şişkin. Demirci ocağının ve ekmeğin ardından yayalar geliyordu. Geride kalmışlar, bizim esirler, bir de onlarınkiler. Kelepçeli, şuna ya da buna mahkum olmuş, birbirine karışmış, jandarmaların üzengilerine bileklerinden bağlanmış, kimisi yarın kurşuna dizilecek ama diğerlerinden daha üzgün bir halleri yok. Yolun kenarında konvoyların yeniden harekete geçmesini beklerken onlar da yiyor, sindirilmesi pek de güç olan, buna yetecek zamanları olmayacaktı, ton balığı tayınlarını. Üstelik o son ekmeklerini de kendilerine zincirlenmiş bir siville paylaşıyorlar. Casus olduğu söylenen ama o bundan habersiz biz de. O andan itibaren alay işkencesi bu kez de geceye özgü biçimiyle devam ediyordu. Işıktan ve insandan mahrum kalmış köyün o kalbura dönmüş sokakçıklarında el yordamıyla insanlardan bile daha ağır çuvalların yükü altında iki büklüm, o meçhul ambar senin, öteki benim, azarlanarak, tehdit edilerek bir ona bir ötekine, şaşkın, üstelik de nedenini dahi bilmeksizin durduk yere adam öldürmek ya da kendi bağırsaklarını deştirmekten başka becerisi kalmamış sapık bir çılgınlar sürüsü tarafından kanımızın son damlasına kadar kandırılıp işkence edilmiş olmanın tiksintisi dışında, tehdit ve gübre suyu dışında bir sonumuz olabileceği umudunu dahi taşıyamadan. İki parça tezek malzemesi arasında sürünürken bir süre sonra küfür ve tekme yiye yiye rütbeliler tayfası tarafından yerden kaldırılıp yeniden konvoyun diğer yüklerini taşımaya yollanıyorduk bir kez daha. Köyün her tarafından yiyecek ve manga taşıyordu. Yağ, elmalar, yulaf, şeker yüklü gecenin ortasında bütün bu malzemeyi sırtlamak ve yolda karşınıza çıkan her mangaya bölük pörçük dağıtarak başınızdan atmak gerekiyordu. Konvoyda ne arasan vardı kaçış dışında. Angaryacılar canlarından bezmiş, kanının çevresini yıkılıyorlardı. İşte bu larvaların üzerinde gezdirdiği feneriyle tam o sırada çıka gelirdi İaşe subayı. O hengamenin içinde bile mutlaka bir yalak bulma derdindeki o çift çeneli maymun. Su içme sırası atlarda. Gel gelelim adamlardan dördünün kıçlarını bile daldırdıkları suyun içine boyunlarına kadar batmış halde uykusuzluktan baygın düşüp sızdıklarına bile tanık oldum ben kaç kez. Yalaktan sonra bir de çiftliği ve geldiğimiz sokağı bulmak gerekecekti. Hani o mangayı bıraktığımızı sandığımız yeri. Bulamazsak bir kez daha bir duvarın dibine yıkılmaktan başka çaremiz kalmayacaktı. Bir saatçik olsun kestirebilmek için. Tabii kalmışsa o bir saat. Bu öldürülme mesleğini icra ederken nazlanmanın alemi yoktur. Sanki yaşam kaldığı yerden sürüyormuş gibi davranmak gerekir. En zor olanı da budur zaten. Bu yalan. Daha sonra yük arabaları gerisin geriye gidiyorlardı. Şafaktan kaçan konvoy çarpık çürpük tekerlerini gıcırdata gıcırdata tekrar yola koyuluyordu. Ben de arkasından beddua ediyordum. Bir baskına uğrasa, parçalansa, hatta o gün oracıkta yakılsa diye. Askeri gravürlerdeki gibi yağmalanıverseydi keşke o konvoy. Her şeyiyle, tüm refakatçi jandarma gorilleriyle, at nallarıyla, eli fenerli uzatmalılarıyla, içerdiği her türlü angaryayla ve ille de bir daha asla pişirilemeyecek ve de bir daha asla göremeyeceğimiz o mercimekleri ve bilumum unlarıyla. Çünkü maksat gebermekse, yorgunluktan ya da başka şeyden, çuvalları yüklenip geceyi onlarla doldurmak yine de bunu becerebilmenin en acı veren şekliydi. Günün birinde birileri şu aşağılık herifleri hakladıklarında hem de dingillerine kadar artık mecburen yakamızdan düşecekler diye düşünüyordum. Böylece hiç olmazsa bir kerecik olsun ruhen ve bedenen deliksiz bir uyku çekebilecektik yalnızca tek bir gece boyunca olsa bile. Şu iaşe denen şey ek bir kabus. Koca savaş canavarının üstüne binen onun ömür törpüsü yavrusu. Öne, yana, arkaya. Her tarafa yerleştirmişlerdi o orman kaçkınlarını. Tecilli birer ölüm mahkumu olan bizler, feci bir uyuma arzusunun ötesine geçemiyorduk. Onun dışında her şey eziyete dönüşüyordu. Yemek yeme zamanı ve çabası dahil. Orada daha önce gördüğümüzü sandığımız bir dere parçası, şurada bir duvar ucu, manganın çiftliğini bulmak için kokulardan yardım alıyorduk, terk edilmiş köylerin gecesinde yeniden köpeğe dönüşmüştük. En iyi yön tayin aracı bok kokusudur. İyaşe onbaşısı, alayın nefretlerinin bekçisi, şimdilik evrenin hükümdarı. Gelecekten söz eden her kimse namussuzdur, tek geçerli olan güncel olandır. Kendi ölümsüzlüğüne değinmek, solucanlara söylev çekmeye benzer. Savaş köyünün gecesinde onbaşı yeni açılan büyük mezbahalara yollanmak üzere bekleyen insan kılıklı hayvanların çobanıydı. Kraldı onbaşı, ölüm kralı, onbaşı Crotel. Crotel Fransızca'da brutal sözcüğünü tüfek kayışı ya da pantolon askısı anımsatıyor. Onbaşı kayış gibi. Öyle işte. En güçlü o. Başka güçlü yok. Onun kadar güçlüsü olsa olsa ötekilerin bir onbaşısı olabilirdi. Karşıdakilerin. Köyde canlı niyetini hiçbir şey kalmamıştı. Sadece ürkmüş kediler. Eşyalar önceden iyice parçalanarak mutfak kullanımı için ateş yakmaya yarıyordu. Sandalyeler, koltuklar, yemek dolapları en hafifinden en ağırına kadar. Sırtta taşınabilecek ne varsa da alıp götürüyordu. Sevgili arkadaşlarım, taraklar, küçük lambalar, fincanlar, küçük havai şeyler, hatta gelin taçları bile ne varsa gidiyordu. Sanki önümüzde yaşayacak uzun yıllar vardı da, oyalanmak için çalıyorlardı. Daha önlerinde uzun zaman varmış gibi yapmak için ebedi yaşam arzuları. Top onlar için gürültüden ibaretti. İşte bu yüzden savaşlar sürüp gidebiliyor. O savaşın içindekiler bile savaşırken onu imgeleyemeyebiliyorlar. Karınlarına kurşunu yemişken bile yoldan geçerken hala işe yarar buldukları eski sandaletleri yerden toplamaya devam edebilirlerdi. Çayırda yan yatmış koyun da böyledir işte. Bir yandan can çekişir, bir yandan otlanmaya devam eder. İnsanların çoğu ancak son anda ölürler. Kimileri ise 20 yıl öncesinden, hatta daha bile erken başlarlar bu işe. Onlar işte dünyanın düşkünleridir. Bana gelince pek de uslu sayılmazdım. Öte yandan büsbütün korkak olacak kadar da pratik yönümü geliştirmiştim. Sanırım bu kararlılık nedeniyle de olsa gerek, çevremde çok dingin bir izlenim uyandırıyordum. Sonuçta yüzbaşımıza, yani ortalanın ta kendisine çelişkili bir güven aşılamakta olduğumdan bana o gece için çok hassas bir görev vermeyi kararlaştırdı. Yapılması gereken diye açıkladı bana sır verir gibi. Atını atlayıp kamp kurduğumuz köyden 14 kilometre ötedeki bir dokumacı köyü olan Nuanceur sur la Lise gün ağarmadan ulaşmak. Düşmanın orada olduğunu bizzat yerinde müşahede etmeliymişim. Bu konuda sabahtan beri oraya yollananların tek becerdikleri şey birbirini tutmayan bilgiler vermekti. General de Entreis sabırsızlanıp duruyordu. Bu keşif vesilesiyle manganın en az cerahat akıtan atlarından birini seçmeme izin verdiler. Çok uzun süredir yalnız kalmamıştım. Öyle olunca seyahate gidiyormuşum gibi geldi ama bu kurtuluş tamamen düşseldi. Yola koyulur koyulmaz, yorgunluk nedeniyle olsa gerek, kendi cinayetimi yeterince ayrıntılı, kesin biçimde bir türlü düşleyemedim.